Ayrım 9.
Hasan Ali Toptaş, Gölgesizler. Toprağın sesi bu demiş pencerenin dibinden. Ağaçların sesi, taşların, kuşların. Her şeyi işte biliyorum Tanrım, kulaklarım delindi benim. Avuçlarını duvara dayamış sonra, duvar ince ince titriyor, sesi de var. Aman Tanrım, yaşıyor bu duvar, insanlar, hayvanlar, bitkiler gibi yaşıyor. Ellerini çekmiş duvardan, kulağındaki, tenindeki ve içindeki sesler akşam karanlığıyla birlikte hızla çoğalıyormuş. Nuri belki sedirde sessiz sedasız oturuyor ama içi dışı uğultu. Bu uğultu tuhaf bir dille onu bir yerlere çağırıyormuş sanki. Evin içindeki her şeye bakmış tek tek. Eşyaların belleğinde kendisinin nasıl yer tuttuğunu düşünmüş. Çekip gitseymiş hangi çizgileri, hangi sesi ve hangi duruşuyla anımsarlarmış onu. Bakalım anımsarlar mıymış sonra? Derken kendisi eşya olsaymış bir kandil sözgelimi, bir süpürge ya da tütün kesesi, bir insanı, diyelim karısını belleğinde neleriyle gizleyebileceğini sormuş kendisine. Ruhu daha da daralmış o sırada. Acılı tarhana çorbası pişiren karısını, üç çocuğunu ve şapkasını bırakarak evden çıkmış. Saatlerce yürümüş daha sonra. Gidemem sandığı, ölürüm dediği ve üşüyüp ısındığı ve acıkıp doyduğu köyden uzaklaştıkça uzaklaşmış. İçinde uğuldayan sesler onu itiyormuş çünkü. Ya da uzaklardan uzanan bir şey kulağından tutup çekiyormuş. Bir yanı şaşırmışmış, bir yanı seviniyormuş. Nasıl sevinmesinmiş? İçinde biriken uzaklara gidiyormuş işte. Hem de istese de istemese de gidiyormuş. Attığı her adımda küçülüyormuş bir de. Damla damla eriyormuş. Kelebekler uçuşuyormuş gözlerinin önünde. Karanlığı kanatlarıyla karartan, sessiz ve küçük yaratıklar. Hepsi kayıp birer pul. Hepsi yüzsüz birer göz. Hepsi başka yönü gösteren birer parmak ucu. Sonra ışıkları görmüş uzakta. Göz kırpa kırpa yaklaşıyorlar. Bütün gizler orada işte demiş. Beni çağıran her şey onların ardında. Gel gör ki ışıklar burnundan ateş pükürten boğalara dönüşmüş sonra. Sırtında boncuklu beşik taşıyan develere, terli atlara, keçi sürüsüne ya da ayna yüklü kuşlarla dönüşmüş. Boğalardan korkmuş önce, dikenli bir düzlükte arkasına baka baka kaçmış. Adımları ayna yüklü kuşlarmış o sırada, yüreği uzaklarda gümleyen ayna yüklü kuşların yürek toplamı. Derken boğaların aslında birer at olduğunu anlamış ve kaçmaktan vazgeçmiş. Kaçtı da iyi olmuş bir bakıma. Bacakları kendilerinin dışına çıkmış biraz. Hani koşarken bacağımızın önünde bir bacak daha görürüz ya. Az ötede bir bacak daha. Az ötede bir... Sanki bacağımız görünmeyen bir bacağı itiyordur sürekli. Onun bıraktığı silik bir görüntüyü tamamlıyordur. Ya da kendini düşlüyordur önünde. Düşüne erişir erişmez yeniden düşlüyordur ve yeniden... Durup soluklanmış Nuri. Atlara binesi gelmiş birden. Binip dağlara doğru kaçası. Ama bir el tutmuş onu. Kimin elidir bilmiyor. Hangi aklı hizmetle tuttuğu da bir giz. Gene de o elin kimin eli olduğunu yıllar sonra çözmüş o. Kendininmiş. Hiçbir zaman kıpırdatamadığı eli. İki elinin dışında. Oysa o an anlayamamış onu. El el miydi? O bile belli değilmiş. Atlara binmemiş tabii, yürümüş. Köy uzaklarda kalmış artık. Kandillerin titrik ışıkları seçilmez olmuş. Toprak hızla kayıyormuş ayaklarının altında, hızla. Sonunda öyle hızlı kaymış ki kendini ovada bulmuş, hangi ovaysa. Orada sessizlik karanlık kadar koyuymuş. Oturup davul gibi gümbürdeyen yürek atışlarını dinlemiş bir süre. O sırada bir yıldız düşmüş, kim bilir nereye. Oturduğu yerden kalkmış Nuri. Pamuk fısıltısı yumuşaklığında birkaç adım atmış gecenin kalbine doğru. O zaman anlamış bütün gerçeği. Ne yürüyormuş ne duruyor. Yürüyorum dediği durmanın ta kendisiymiş. Düş gibi bir şey yani. Koşarsın koşarsın da varamazsın hani. İçindeki umut varamadığın kadar büyür. Sen bakarsın ışıltıyla. İleriye uzanırsın. Uzanmak istiyorsun yalnızca. Uzandıkça da kolların uzar babam uzar. Gene de boşluğa avuçlarsın hep. Düşünü, düş yapan boşluğu. Nuri gitgide kaybolmuş karanlıkta. Az önce gördüm sandığı, hani o ata, deveye ya da ayna yüklü kuşlara dönüşen ışıklarsa hala uzaktaymış. Şimdi soluk alıp veren ama gözde görülmeyen yaratıklar varmış çevresinde. Zillerini şıngırt atarak durup dinlenmeden dönüyorlarmış. Onu bir şeye inandırmak için yavaş yavaş yumuşatıyorlarmış sanki. Yavaş yavaş ruhuna girip gözlerini, ayaklarını ve ellerini ele geçiriyorlarmış. Sonra Nuri'yi aralarına alıp kıvrılan kumaş ışırtıları, davul gümbürtüleri ve anlaşılmaz haykırışlarla yürümeye başlamışlar. Artık durduğu anlarda bile gidiyormuş Nuri. O gittikçe kalabalığın sevinç çığlıkları artıyor, gece kocaman bir esneyişle onları yutuyormuş. Belki de artık ölmüşmüş. Nuri cehennem çalgıcılarının arasındaymış. Kim bilir nereye götürüyorlarmış onu, hangi eşyanın belleğinde hangi izleri bırakacakmış bakalım. Küreğin ucuna göre kürek sapının sapı mı olacakmış kolları, bedeni köy tarihinden yontulmuş bir kıpırtı mı toprağın geleceğinde bilmiyormuş. Bir yerden sonra nereye götürüldüğünü de bilememiş. Sapsarı bir deniz anımsıyormuş. İçine evler kurulmuş, çöplü, yağlı, balık ve insan iskeletleriyle dolu. Güllersiz, gülüşlersiz, karardıkça kararan, kokan, durup dinlenmeden kokan ve ısrar sarısı. Üstelik kanlı mı kanlı bir deniz. O denizi geçmişler hep birlikte ama kaç yılda bilinmiyor ve neyle. Çölde bir berberin gölgeliğine ulaşmışlar sonra. Orada tıraş olmak için bekleyen iki adam varmış. Biri zindan karısı tesbih çekermiş, onun yanındaki kısa boylu, çelimsiz ve dalgınmış. Hatta yok gibi bir şeymiş ikinci adam. Belki de gerçekten yokmuş da orada tesbih çekenin yanında insana benzeyen tuhaf bir boşluk varmış. Nuri berberin bakışları altında o boşluğa oturmuş işte, sessizce beklemeye başlamış. Bu arada doldurduğu boşluğun artık kim biçmişse tam da bedenine uyduğunu düşünüyormuş. Sonra uzun boylu bir adam daha gelmiş gölgeliğe. Berber elindeki makasın ucunu bir an için havaya dikip boşluğun karnını deşercesine kaldırarak "Hoş geldin beyim" demiş ona. Hatta 5-10 dakika geçince de "Hala roman yazıyor musun?" diye sormuş. "Yazıyorum" demiş öteki. Bir daha da konuşmamış. Öylece oturup aynanın üstündeki güvercin resmine bakmış. Gel gör ki o adam resme baktıkça Nuri'nin saçı, sakalı uzamaya başlamış. Bu yüzden midir nedir? Berber onu zindan karısı tesbih çeken adamdan önce çağırmış tıraşa. Nuri aynaların içine kurulup oturmuş hemen. Berber günlerce makas şıklatmış saçlarında. Çırakla birlikte çevresinde dönmüş durmuş. Davul gümbürtüleri uzaklarda yankılanırmış bu sırada. Kumaş ışırtıları ayaklarının dibine yığılırmış. Sıcakmış üstelik. Güneş daha yakındaymış sanki. Ve kuşsuzmuş gökyüzü. Yani mavisi eksikmiş kuşlar kadar. Hani yaşayan birkaç kişi başını kaldırıp arada bir gökyüzüne bakmasa mavi diye bir şey kalmayacak. Her yer zifiri karanlığa batacakmış. Zaman kim bilir ne zamanmış. Artık berber yorulmuş. Çünkü Nuri'nin saçları kesildikçe uzarmış. Aslında o da yorulmuş şıkırtıları dinleye dinleye. Ve bakmış olacağı yok. Koltuktan ansızın kalkıp aynadan çıkmış. Denizdeymiş gene. O sarı denizde. Deniz çölün düşüymüş belki. Ya da çöl denizin, bilmiyor. Yürüyormuş tabii. Çünkü uzaktaki ışıklar, yani o ayna yüklü kuşlar hala çağırıyormuş onu göz kırpa kırpa. Sular çenesine doğru yükseliyormuş bir yandan da, dalgalanıyormuş. Bu sırada deniz evlerinin pencerelerinden insanlar bakıyormuş. Susa susa, ağızları yüzlerinden silinmiş ve yalnızca göz biçimine dönüşmüş kapkara ve uzak insanlar. Nuri ise kanlı dalgaların arasında üstelik yüzme bilmiyor. Denizin yutma tutkusuyla boğuşuyor sürekli, yani kendi bedeninin ağırlığıyla. Derken akşammış, sulu bir akşam ve ay ışığı incecik bir gümüş yağmuru çisil çisil. Denizdeki kan artık kokusuyla tanımlıyor kendini, su derinliği ve serinliğiyle. Her şey sudaki görüntüsüyle yaşıyor bir bakıma. Ağaçlar suda, dağlar, çalılıklar suda ve gökyüzü yıldızlarıyla... Noli de suda, yorgun, sürükleniyor öylece. Sonra sakız kıvamında ve uzun bir uyku çöküyor üstüne. Nice masal varsa onlardaki uyku toplamı kadar derin ve ölüme yakın bir uyku. Ne zaman uyandığını anımsamıyor Nuri. Gözlerini açtığında kendini mermer kaplı kocaman bir binanın içinde bulmuş. Tavanda ışıklar yanıyormuş renk renk. Gene de mumlar varmış duvar diplerinde. Kandiller varmış. Ama birer süsmüş onlar. Saçtıkları ışıkla değil, yalnızca görüntüleriyle işe yarıyorlarmış. Bir dönemin anısına yakılmışlar sanki. Ya da geçmişten kopulmadığını geleceğe göstermek için... Nuri ise orada da sürekli oynuyormuş. Parmaklarında ziller. Ondan başka kimse yok binada. Gene de kumaş ışırtıları dolaşıyor çevrede. Görünmeyen yaratıkların soluluk alıp verişleri duyuluyor. Nuri onların kendini izlediklerini biliyor. Çünkü arada bir o kalçalarını kıvırıp zillerini şıklattıkça alkışlıyorlar. O sırada durup dinlenmeden nasıl oynayabildiğini düşünüyormuş Nuri. Oyun bilmezmiş ki o. Kendi düğününde bile gözlerini zurnacının baygın gözlerine yalvarırcasına dikip ellerini şöyle bir şıklatmış o kadar. Belki de demiş bunları düşününce beni izleyen bu görünmez yaratıklar hiç oyun bilmiyor da benim her hareketimi bir oyun sanıyorlar. Derken anlamış, evet anlamış, aslında oyun oynuyorum diye harman savuruyormuş o. Ekim biçiyormuş tırpanla, eşeğe biniyormuş, odun kesiyormuş ya da toprağa oturup güneşe bakıyormuş. Köyü anımsamış o sırada. Demek demiş, yaşadıklarımın hepsi bir oyundu. Demek insan ne yapsa bir oyunun içinde. Demek ben köyde de oyun oynamışım, çocuklarımı döverek hem de, karımı severek, hasta koyunları keserek, meyveleri devşirerek, doğanımı yaşatıp ölenimi gömerek, toprağa sürerek sonra, kuşlara bakarak, köylüleri tıraş ederek ya da merhaba diyerek muhtara oy vererek, kahvede oturarak. Gün gelmiş, mermer kaplı kocaman binadaki ışıklar sönmüş tek tek.
Ayrım sonu.